Ayrım 7.
Sayfa 93. Yıllar sonra gazeteci olarak o gün o evde benimle birlikte olanların emniyet teşkilatının en kritik üst yönetimlerinde bulunduklarına hiç de şaşırmadan tanık oluyorum. Polis içine Fethullahçı tohumu atılmasının ilk günlerine tanıklık etmiş, daha sonra kendilerinden olmayanları saf dışı bırakma yöntemlerini yaşamış biri olarak, laik ve demokratik düzene yönelik tehlikelerden biri olduğuna inandığım bu arkadaşlarımın, eski meslektaşlarımın, gün ışığına çıkmadan hak etmedikleri makamlarda oturmalarına ve toplumu yanlış yönlendirmelerine izleyici kalmak en azından yaşadıklarım haksızlık olurdu. Bu çalışmayı yapmaya karar vermemdeki en büyük etkenlerden biri de budur. Polis içindeki Fethullahçıların bir bölümünü ve polis koleji ve akademisinde bulunduğum yıllarda ışık evlerine giden ve öğrenci götürenleri anlatmaya çalıştığım bu kitap içerisinde yaşadıklarım ve tanık olduklarım ve gazeteci olarak araştırdıklarım var. Bazı bilgiler doğrudan anılarımdan, büyük çoğunluğu ise polis içindeki dostlarımdan ve belgelerden. Zübeyir Kındır'a, Fethullah'ın Copları, İstanbul Su Yayını 2001 sayfa 15-16. Zübeyir Kındır'a kitabında Fethullahçıların bu eğitim kurumlarındaki tüm usulsüzlüklerini, baskı yöntemlerini, ders veren öğretim elemanlarının cumhuriyet karşıtı sapkınlıklarını, şeriatçı kadrolaşmanın tüm evrelerini ve destek veren siyasilerle üst düzey bürokratları isim isim müfettiş raporları ve soruşturmaları esas belgeleriyle birlikte ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu kitap yöneticilerin devlete ve rejime bağlı olduğu bir ülkede yayınlanmış olsaydı en azından İçişleri Bakanı başta olmak üzere hedef isimlerin tamamını götürürdü diye düşünüyorsanız haklısınız. Ancak Türkiye'de bunun tam tersini görüyorsunuz. Örneğin 10 Kasım 1996'da inancımıza saygı duyulmadığı bir dönemde içim kan ağlayarak bugünkü törenlere katıldığım sözleriyle ünlenen Kayseri eski belediye başkanı Refah Partili Şükrü Karatepe hakkında DGM'nin bilirkişi olarak atadığı Prof. Dr. Ali Şafak'ı hatırlamamak olanaksızdır. Zira Şafak Karatepe'yi aklayan bir rapora imza atanlar arasındadır. Erzurum İlahiyat Fakültesi mezunu Şafak halen polis akademisinde görevinin başındadır. Başta polis akademisi olmak üzere tüm eğitim kurumlarındaki Fethullahçıların izini sürmeye başladığınızda öncelikle polis akademisi, koleji ve okulları için öğretim üyesi yetiştirilmek üzere yüksek lisans ve doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilenlerin de durumlarını ve pozisyonlarını netliğe kavuşturmanız gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı 1982'den itibaren ağırlıklı ABD olmak üzere yurt dışına 10 binin üzerinde burslu öğrenci göndermiştir. Ancak bir süre sonra bunların yarıdan çoğunu Fethullahçı, sonra Nakşibendi, Süleymancı ve de etnik bölücülerden oluştuğu saptanmıştır. Bu devlet aleyhine üniversitelerde geleceğin akademisyenlerini yetiştirme ve kadrolaştırma furyasından emniyet teşkilatı bu haliyle kendisini koruyabilmiş midir? Bu soruya ancak acı bir tebessümle karşılık verilebilir. Nasıl mı? İşte fikir verebilecek bir iki küçük örnek. Emniyet Teşkilatı'na iz bırakan bakanlardan biri olan Abdülkadir Aksu, 1988-89 öğretim yılında polis akademisinin kadrolu eğitim elemanı gereksinimini karşılamak üzere 41 öğretim görevlisini yüksek lisans ya da doktora yapmak üzere tüm masrafları devlet tarafından karşılanarak İngiltere'ye göndermiştir. Bu grup 5 yıl sonra bakanlık emriyle Türkiye'ye çağrıldığında sadece bir bölümünün yüksek lisans tamamladığı görülmüştür. 1997-98 öğretim yılında ise Akademi Yönetim Kurulu kararıyla olumsuzluğu değerlendirilen 20 araştırma görevlisinin akademi ile ilişkisi kesilmiştir. Ne var ki bu personel daha sonra idari yargı kararıyla geri dönmüştür. Bunların önemli bir bölümü yardımcı doçent ve doçent kadrolarına atanmışlardır. Saadettin Tantan döneminde çıkarılan söz konusu yasayla öğretim üyelerine kendi istekleri dışında başka bir yere atanmama kolaylığı getirilmiştir. Ayrıca emniyet kadrolularının yanı sıra sivil öğretim elemanlarının da eğitim ve öğretimin yanı sıra idari görev almaları, başkan yardımcısı, dekan yardımcısı, enstitü müdürü ve benzerleri sağlanmıştır. Böylece emniyet teşkilatına bağlı eğitim kurumlarındaki tek tip emniyetçi yetiştirmeye yönelik programa işlerlik, kadrolara da dokunulmazlık kazandırılmıştır. Konunun bir başka vahim tarafı mevcut kadronun bundan sonra gelecek öğretim elemanlarını seçme kurullarında ve de eğitim programlarında belirleyici rol oynayacak olmalarıdır. Yönetim erkini elinde bulunduran grup kendi grup gereksinimleri doğrultusunda müfredat programı hazırlama ve kadrolar yetiştirme olanağına sahip olurken farklı personel bu süreçte ya tasfiye ya da pasifize edilecektir. Acıdır ki bütün bunlar yasaya uygun olarak yürütülürken emniyet teşkilatı içindeki cumhuriyet aydınları tüm olumsuz gelişmeleri sessiz çığlıklar atarak izlemek zorunda kalacaklardır. Bir başka tipik örnek olarak polis akademisinde müfredata dahil devlet güvenliği ve haber alma adlı ders kitabında cumhuriyet döneminin en yaygın irticai hareketi olan nurculuktan tek kelime ile bahsedilmemektedir. Bir başka ifadeyle geleceğin emniyet yöneticileri nurculuk hakkında tek bilgi bilmeden, tehdit olarak algılamadan akademiyi bitirmektedirler. Nurculuktan bahsetmeyen, gerçek yönleriyle Fethullahçılıktan bahseder mi diye düşünüyorsanız yavaş yavaş emniyet teşkilatını tanımaya başlıyorsunuz demektir. Bu kitapta örneğin zararlı dini akımlar bölümünde Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre gibi isimler irticai faaliyetler ana başlığı altında açıklanmaktadır. Türk düşünce tarihi gibi bir ders ya da bağımsız bir bölüm başlığı altında okutulması gereken bu aydınlık isimleri irticai faaliyetler başlığı altına dahil edeceksiniz. Sonra da kapkaranlık Said-i Kürdi ve hempalarının şakirtlerini bu başlık harici bırakacaksınız. Bunun adı bilim değil, Türklük değil, İslamiyet değil, insanlık ise hiç değil. Keza aynı kitapta Türkiye'de şeriatçıların kendilerini ve faaliyetlerini halk içinde gizlemek, kamufle etmek için kullandıkları mütedeyyin kitle kavramına yer verilirken gerçek mahiyet hakkında tek cümlelik bilgiden dahi kaçınılmıştır. Aynı şekilde yine müfredata dahil İnsan Hakları ve Kamu Hürriyetleri adlı ders kitabında aşırı sağda ve solda yer alan ve Türk devletini yabancı ülkelere şikayet gibi işlevleri yerine getiren örgütler yerli ya da işbirlikçi başlığı altında değil de ulusal sivil toplum örgütleri başlığı altında anlatılmaktadır. Ayrıca bu kitapta İnsan Hakları Derneği ve Mazlumder hakkında geleceğin emniyet yöneticilerine verilen bilgiler son derecede yetersiz, içi boş ve düşündürücüdür. Emniyet mensubu rejimi yıkmak isteyenlerle devlet arasında tarafsız değildir, resmen taraftır, devletten taraftır. Bu itibarla polis akademisinde ya da bağlı diğer eğitim kurumlarında verilen derslerin bilgi kadar öğrenciye devlet bilinci, devleti savunma donanımı ve refleksi kazandırması da amaçlanmalıdır ama nerede? Konunun bir diğer varim sonucu da şudur. 9 Mayıs 2001 tarih ve 24.397 no'lu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4.652 sayılı polis yükseköğretim kanunu ile polis akademisi üniversite yapısına dönüştürülürken polis okulları da 2 yıllık polis meslek yüksekokulu haline getirilerek polis akademisine bağlanmıştır. Yeni yasayla mevcut eğitim kadrosunun tayin açısından neredeyse dokunulmazlığı söz konusu olmuştur. Devletten yana Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet'in tüm değerlerine inanmış laik hukuk sistemini canı pahasına koruyacak Türk polisi tipolojisinin oluşturulması için polis akademisinin ve polis meslek yüksek okullarının ve polis kolejinin tümüyle yeniden yapılandırılması ve sürekli büyüteç altında tutulması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Tüm bu olumsuzluklardan rahatsız olan, tepki gösteren, teşkilat içindeki Said-i Kürdü'nün hempalarıyla mücadeleye hazır konumda başka emniyetçiler yok mudur? Elbette ki vardır. İşte onlardan bir grup tarafından kaleme alınan bir rapor. Polis Akademisi ve Polis Koleji'ndeki Fethullahçı kadrolaşma olgusu ile ilgili yeni bir resmi soruşturma için gerekli tüm verileri içermektedir. Veriler gerçekten dehşet verici boyutlardadır. Örneğin polis kolejindeki toplam 731 öğrencinin %53'ünü oluşturan 388 öğrencinin Fethullahçı yapılanma içinde yer aldığı belirtilmektedir. 2001 yılı mezunları arasında bu oran %67 olarak kaydedilmektedir. Raporda 1'den 4'e kadar tüm sınıflardaki normal öğrencilerle yapılanma içinde yer alan öğrencilerin sayıları ve istatistiksel oranlarına yer verilmektedir. Fethullahçılara karşı yurtsever öğrencilerin örgütlü tepkileri sonucunda devrelerdeki Fethullahçı oranlarında hissedilir bir düşme dikkat çekmektedir. Raporda polis kolejindeki imamların sayıları hakkında da bilgi verilmektedir. Tüm şubeleriyle birinci sınıflarda 86 Fethullahçı öğrencinin 12, ikinci sınıflarda 66 Fethullahçı öğrencinin 10, üçüncü sınıflarda 107 Fethullahçı öğrencinin 9, dördüncü sınıflarda ise 129 Fethullahçı öğrencinin 34 imamı bulunmaktadır. Dördüncü sınıflarda abi diye nitelendirilen yönetici pozisyondaki imamların sayıca çok olmasının nedeni bunların mezuniyet aşamasında son şekle bu sınıfta sokulmalarıdır. Mezunlar arasında il imamı olarak atanacaklar, dördüncü sınıftaki imamlar arasından belirlenmektedir. Raporda 1. sınıftaki ABCF şubeleriyle 2, 3 ve 4. sınıflardaki ABCD ve E şubelerinin ayrıntılı imam sayıları kaydedilmektedir. Raporda Fethullahçı kız öğrencilerin durumlarına da değinilmiştir. Örneğin sadece 3. sınıflarda toplam 5 şube, okuyan 18 kız öğrencinin içinde ikisi yönetici konumunda 12 Fethullahçı kız öğrenci bulunmaktadır. Farklı bir örnek teşkil etmek üzere 4. sınıfların 6 ayrı şubesinde 69 yabancı uyruklu öğrenci arasında, ki bunların çoğu gayrimüslimdir, biri yönetici pozisyonda, 11'i Fethullahçı yer almaktadır. Polis Akademisi'nin 186 kişilik 1. sınıflarının 148'i polis koleji kökenli olup bunların 71'i Fethullahçı olarak tanımlanmaktadır. Aynı şekilde lise kökenli 38 öğrencinin ise ancak 14'ünün Fethullahçılarla ilgisi bulunmaktadır. Bundan anlaşılmaktadır ki Polis Akademisi'ndeki Fethullahçı örgütlenmenin altyapısını polis kolejinden gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu açıdan acilen ve öncelikle polis kolejindeki yönetici ve eğitim kadrosunun bütünüyle büyüteç altına alınması ve gereğinin yapılması gerekmektedir. Zira Fethullahçı kadrolaşmaya en sert tepkiyi gösteren 2001-2002 ders yılı, 3. sınıf öğrencilerinin malum kadro tarafından en sert tepkiyle cezalandırıldıklarından söz edilmektedir. Geçtiğimiz yıl Polis Akademisi'nden komiser yardımcısı rütbesiyle mezun olan 300 kişiden 202'si, bir başka ifadeyle %67'si Fethullahçı olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu raporun sonunda Polis Koleji 3. sınıflarındaki ve Polis Akademisi 1, 2, 3 ve 4. sınıflardaki Fethullahçı öğrencilerin isim listelerine yer verilmektedir. Ayrıca akademinin 4. sınıf şubelerindeki yabancı uyruklu Fethullahçıların yanı sıra akademinin 2001 mezunları arasında yer alan Fethullahçı komiser yardımcıların isim listeleriyle bunlarla bağlantılı akademi eğitim şubesi personelinin 28 kişi ve Polis Koleji Eğitim İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı sınıflar şubesi personelinin 22 kişi listeleri olgunun vahametini göstermek açısından rapor ekinde sunulmaktadır. Bu raporun teyidini hangi merci yapacaktır? Hiç şüphesiz Fethullahçılar her türlü olumsuz senaryolara karşı ilgili birimlerde kendilerini aklayacak, aleyhlerine tanıklık yapacakları ise tümüyle tasfiye edecek mekanizmaların başındadırlar. Bu açıdan kendi aleyhlerine açılacak soruşturmaları, soruşturanlar kendilerinden olduğunda aklanmanın yasal biçimi olarak kendileri de kabul ve tasvip etmektedirler. Diğer taraftan Fethullahçılar konusunda böylesine pasif tutum sergileyen, ancak Fethullahçılar başlığı olmak üzere hiçbir zararlı yapılanma ile ilişkisi bulunmayan hali hazırdaki Emniyet Genel Müdürü Kemal Önal, tüm bu olumsuzluklardan tek başına mı sorumludur? Elbette ki hayır. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığı makamına oturmuş tüm siyasilerde en az gelmiş geçmiş emniyet genel müdürleri ve bürokratları kadar sorumludurlar. Fethullah Gülen'in deyimiyle mülkiyedeki kadrolaşma aleyhine bu yazının kaleme alındığı tarihe kadar nedense bir türlü bitirilemeyen bir soruşturma duyumu dışında somut bir işlem tesis etmediğini bildiğimiz, buna karşılık Fethullahçı olmadığından emin olduğumuz Rüştü Kazım Yücelen'in istihbarat ve karşı istihbarat konularında çizdiği yetersiz, tecrübesiz görüntü de ortadadır. Yakın geçmişte Avrupa'da katıldığı bir toplantıda 30 binden fazla vatandaşımızın ölümünden birinci derecede sorumlu eli kanlı terörist Abdullah Öcalan için terör dolayısıyla can veren o kadar insanın yaşama hakkı ne kadar birinci derecede ise Öcalan'ın yaşama hakkı da o kadar birinci derecededir demiştir. Türkiye'de de medyadan yayınlanan bu sözler normalde bir hükümetin düşürülmesine yetecek sözlerdir. Bu sözlerin sahibi elbette ki PKK sempatizanı değildir. Ama bu sözlerle milyonlarca Türk insanını rencide ederken PKK'yı destekleyen batılı işbirlikçilerinin deyim yerindeyse ekmeğine yağ sürmüştür. Tıpkı kendi bakanlığındaki Fethullahçı kadrolaşmanın üzerine gitmeyerek gider gibi görünmek suretiyle devlet güvenliğine verdiği zarar gibi. Bakanın başka zaaf görüntüleri de mevcuttur. Bilindiği üzere Türkiye'de 1983'ten bu yana yasa dışı faaliyet gösteren Alman vakıflarından Konrad Adenauer Vakfı'nın en önemli işbirlikçisi Türk Demokrasi Vakfı'dır. Bülent Akarcalı'nın başkanlığını yaptığı bu vakıf söz konusu yasa dışı Alman Vakfı ile Akçalı ilişkiler içindedir ki bu yasalarımız açısından aleni suçtur. Ancak bu suçun üzerine kim gidecektir? Vakıflar Genel Müdürü Nurettin Yardımcı mı? Mümkün değil. Yakın bir zamana kadar Türk Demokrasi Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi olan yardımcının üyeliği halen devam etmektedir. Vakıflardan sorumlu Devlet Bakanı Nejat Arseven mi? Arseven'in de adı geçen vakfın üyesi olup vakfın işbirliği çalışmalarına katkıda bulunduğunu bizzat Alman Büyükelçisi Dr. Rudolf Schmidt basına açıklamıştır. Bu yasa dışı işbirliğini TRT ya da Anadolu Ajansı mı kamuoyuna duyuracaktır? Mümkün değil, çünkü Devlet Bakanı Yılmaz Karakoyunlu adı geçen vakfın yönetim kurulu üyesidir. Mesut Yılmaz da oluşumun doğasına uygun olarak vakfın üyesidir. Geriye yasaları uygulama gibi asli görevi olan sadece İçişleri Bakanı kalmaktadır diye düşünüyorsanız mutlak yanılıyorsunuz. Zira Rüştü Kazım Yücelen de adı geçen vakfın üyesidir. Tıpkı Anaplı Işın Çelebi, Mustafa Kalemli, İmren Aykut, Güneş Taner, Emre Kocaoğlu, gazeteci Mehmet Altan, YÖK Başkanı Profesör Doktor Kemal Gürüz, Prof. Doktor Duygu Sezer, Alman liyakat açı sahibi Profesör Doktor Ahmet Bumcu ve diğerleri gibi. Kısaca Türkiye kuşatılmış mı sorusunun binlerce yanıtından birini yukarıdaki ilişkiler örgüsüne bakarak alıyorsunuz. Etki ajanları, nüfuz casusları ve Fethullahçılar raporu. Küreselleşme sürecine uyum sağlamak isteyen ulusal, uluslararası düzeydeki kurumların pek çoğu kabuk değiştiriyor. Hiç şüphesiz değişen bu kurumların başında da istihbarat örgütleri geliyor. Değişen tanımlar ve kavramlara koşut olarak istihbarat ve karşı istihbarat faaliyetleri artık nostaljik 007 kalıplarından oldukça uzaklarda. Örneğin dünya üzerindeki her türlü kitle iletişimini kontrol eden Ekolon ağı, uzaydan her türlü görüntüyü sağlayan uydu sistemleri, klasik casusların tüm işlevini fazlasıyla üstlenmiş durumda. Sanayi casusluğu hala önemini korurken istihbarat terminolojisinde yeni kavramlar, konseptler ön plana çıkmakta. Sosyal, ekonomik, siyasal, dinsel, kültürel istihbarat kavramları gibi. İstihbarat ve karşı istihbarat servisleri gelişmiş ülkelerde eskiden olduğu gibi tam bir gizlilik içinde işlerini yürüten kurumlar değil artık. Şimdilerde dışişleri, içişleri, ekonomi, maliye, adalet bakanlıkları, Kızıl Haç, özel servis veren pilot üniversiteler, enstitüler, vakıflar, özel misyonu olan kardinaller, piskoposlar, hahamlar ve tüm misyoner örgütleri, yurt dışında yatırım yapan şirketler, yurt dışında temsilciliği olan medya kuruluşları ve haber ajansları ile de gerektikçe iç içe çalışılıyor. İstihbarat servislerinin rolü koordinasyon, finansman, lojistik destek ve yönlendirme ile sınırlı. Artık hedef ülkelerde özellikle istihbarat ajitasyon faaliyetlerinde deşifre olma riskine girilmiyor. Bu iş genellikle doğrudan ya da dolaylı olarak servisle ilişkili yerli işbirlikçilere, taşeronlara sipariş ediliyor. İşte literatürde bu yerli işbirlikçilere, taşeronlara, etki ajanları, yönlendirici ajanlar ya da kapsamlı bir deyişle nüfuz casusları deniliyor. Öncelikle kullanılan ajanları üç ana grupta toplamak gerekir. Profesyoneller, satın alınabilir aydınlar ve de sempatizanlar, yani amatör muhipler. Profesyoneller yurt içinden ya da yurt dışında yaşayanlar arasından seçilir ve bilhare kendi ülkelerinde özel eğitime tabi tutulur. Satın alınabilir aydınlar özellikle ulus devlete geçiş aşamasının sancısını çeken toplumlarda, özellikle de 3. dünya ülkelerinde en çok rastlanılan metadırlar, borsa değerleri vardır. Özellikle medyada, bürokraside ve siyaset sahnesinde boy gösterirler. Örneğin yönlendirici ajan statüsünde etkili bir gazeteciye ya da medya patronuna sahipseniz, yüz binlerce okuyucuyu ve siyasal iktidarı doğrudan etkileyecek bir silaha da kavuşmuş olursunuz. Keza bir tarikat cemaat şeyhini satın almışsanız yüz binlerce müridinin de yularından tutma ve de gelecekte güdümünüzde bir halk hareketi başlatma gücüne sahip olursunuz. Sempatizanlar ise hedef ülkelere yoğun biçimde yönlendirilen kültürel emperyalizmin kesintisiz silahı olan kitle iletişim, eğlence ve eğitim araçlarından sinema, müzik, moda, internet, televizyon ve benzerleri olumsuz biçimde etkilenen tüketicilerdir. Parasal ya da siyasal güç için en güçlü bir devletin himayesi altına girmeye can atanların yanı sıra, örneğin Green Card için ulusal onurundan ve gururundan gönüllü olarak vazgeçebilenler de bu gruba girerler. İşte bu kesimi sürekli zinde tutabilmek için örneğin ABD'nin her yıl gerçekleştirdiği tüm dünyada 50 bin şanslıyı belirleyen lotaryaları hatırlamak yeterlidir. Etki ajanları her üç kategoride de özellikle kendi ülkesine ve toplumuna aidiyet duygusu zayıf, parasal ve siyasal güç için her türlü ilişkiye girmeye eğilimli, ulusal bilinci gelişmemiş, tercihen de etnik, dinsel, laik sistemde kendilerini ezilen kabul edilen Sünni şeriatçılarla, Sünniler karşısında kendilerini ezilen kabul eden Aleviler ya da Süryaniler, Nasturiler, Bahailer, Yehova şahitleri, Bahailer ve diğerleri, özürlü azınlık ırkçıları arasından seçilirler. İşte iki yıl önce yayınlanan ve etki ajanı nüfus casusluğu kavramını tarihsel süreçte anlatmayı ve örneklendirmeyi amaçlayan raporda, Türkiye'deki etki ajanı borsası Fethullahçılar ara başlığı altında aşağıdaki bilgiler yer almıştır. Mevcut şeriatçı yapılanmalar içinde eğitime, dolayısıyla insana en fazla yatırım yapan ABD'nin tüm dünyada tarikatları öngördüğü modeli ülkemizde en iyi uygulayan Fethullahçılar, laik cumhuriyetimizin öncelikle en büyük tehdidi konumunda. Arkalarındaki dış desteğin ABD olduğunu bugün artık Türkiye'de de dünyada da bilmeyen yok. Bilindiği gibi bu illegal yapılanmanın liderinin müritleri tarafından verilmiş Hoca Efendi ünvanı da devrim yasalarına göre suç. Ancak suç olmasına karşın ülkemizdeki kimi etki ajanlarının üstlendikleri tüm resmi sorumluluklara karşın söz konusu elebaşıları tanımlamakta kasten Hoca Efendi'yi kullanmakta ısrar etmeleri, diğer illegal şeriatçı yapılanmalar içinde özendirici faktör oluşturmuştur. Artık Süleymancılar, Nakşiler, vilayet imamları için bile Hoca Efendi ünvanını alenen kullanmaya başlamışlardır. Dolayısıyla yurt içinde ve dışında laik hukuk devleti aleyhine faaliyet gösteren Hoca Efendilerin yanı sıra, hatta ahirete intikal ettikten sonra bile müritleri tarafından bu ünvana layık bulunan Hoca Efendilerin sayısında da tuhaf bir artış gözlemlenmektedir. Konumuza dönersek, işte bu Hoca Efendilerden biri bir yılı aşkın bir süredir ABD'de zorunlu ikamette. Nedeni şayet dönerse büyük bir olasılıkla Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesine sızma girişimini azmettirmek ve bu amaçla gizli teşekkül oluşturmak suçlamasıyla açılacak davalardan yargılanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden Yargıtay'a, kendi deyimleriyle adliyeden mülkiyeye, marifeden emniyete kadar kadro gücünü kanıtlayan, Avrasya ölçüsünde dağıtımı yapılan bir gazeteyle yeryüzü kanalı iddiasındaki bir televizyona, yılda 1 katrilyon Türk lirasını aşan ciro yapan yüzlerce şirkete, yurt içinde ve dışında 300 civarında okula, 10 binlerce ışık evine, yüzlerce öğrenci yurduna, yüzlerce dershaneye, yurt içinde ve dışında üniversitelere, çoğu iyi derecede yabancı dil bilen öğretmen ve dış ticaret uzmanı, 10 binlerce profesyonel personele, en az 25 milyar dolarlık bir mal varlığına sahip bulunan bu illegal yapılanmanın hoca efendisi, iç ve dış desteklerine DGM'de sırf vatanına dönebilmesi için özel surette TCK 313'e indirgenen davasına rağmen Türkiye'ye dönemiyor. Oysa dönse belki de başbakan dahil Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin liderleri geçmiş olsun ziyaret için sıraya girecek. Ama nerede? İmralı'da mı? İşte o dönmediği, dönemediği için de hiç kimse ziyaretçi kabul edeceği resmi koğuş binası hakkında bir tahmin yapamıyor. Söz konusu hoca efendilerden biri olan malum zat, kalabalık mahiyetiyle buna 24 saat yanından eksik olmadığı söylenen doktorları dahil, Pensilvanya eyaletinde Philadelphia yakınlarında özel bir çiftlikte yaşıyor.